Üçüncü kısım. Saat çiçekleri. 13. bölüm. Orada bir gün, burada bir yıl. Momo uyandı, gözlerini açtı. Bir an nerede olduğunu düşündü. Kendisini yeniden harap tiyatronun otlarla kaplı taş basamaklarında bulmak onu oldukça şaşırtmıştı. Daha birkaç dakika önce hiçbir yerde evinde Hora Usta'nın yanında değil miydi? Böyle birdenbire buraya nasıl gelmişti? Ortalık soğuk ve karanlıktı. Doğuda, ufukta şafak sökmek üzereydi. Momo titredi ve bol ceketine iyice sarındı. Her şeyi gayet iyi hatırlıyordu. Kaplumbağanın peşinde gece yarısı büyük kentin sokaklarından geçişlerini, acayip ışıklı mahalleyi, bembeyaz evleri, hiçbir zaman sokağını, sayısız saatin bulunduğu salonu, içtiği çikolatayı, ballı sandviçleri, Hora Usta ile konuştuklarının her kelimesi ve bilmeceyi. Fakat hepsinden önce de altın kubbeli yerde yaşadıklarını. Daha önce hiç görmediği o harika çiçekleri bütün renkleriyle önünde görmesi için gözlerini kapatması yetiyordu. Güneşin, ayın, yıldızların ona seslenişleri ise hala kulaklarında çınlıyordu. Melodiyi bile mırıldanabiliyordu. O bunu yaparken kelimeler içinde şekillenmeye başladı. O güzelim çiçeklerin kokusunu ve görülmemiş renklerini anlatabilecek kelimeler. Bu kelimeleri dile getiren Momo'nun anımsadığı seslerdi. Fakat bu anımsamayla beraber olağanüstü bir durum ortaya çıktı. Momo onlarda yalnız görüp duyduklarını değil, başka, çok başka şeyler de bulmaya başladı. Sihirli bir kaynaktan fışkırırcasına binlerce saat çiçeğinin görüntüsü beliriyordu. Ve her çiçekle beraber yeni bir sözcük çınlıyordu. Momo bütün dikkatiyle içindeki sesleri dinleyip onları tekrarlamaya, hatta melodiyle mırıldanmaya gayret ediyordu. Çok garip, gizemli şeylerden söz ediliyor. Fakat Momo onları ağzıyla tekrar edince anlamlarını kavrayabiliyordu. Demek Hora Usta ona sözcüklerin önce içinde doğup olgunlaşması gerek derken bunu anlatmak istemişti. Yoksa bütün bunlar önünde sonunda bir rüya mıydı? Hiçbiri gerçekten olmamış mıydı? Momo böyle düşünürken aşağıda tiyatronun orta boşluğunda kıpırdayan bir şey gördü. Bu, yavaş yavaş yenebilecek otları araştıran bir kaplumbağaydı. Momo çabucak aşağıya inip onun yanına yere oturdu. Kaplumbağa başını kaldırıp yaşlı, asırlı, kara gözleriyle Momo'ya şöyle bir baktı ve sonra gene otları yemeye devam etti. Momo, "Günaydın kaplumbağa," dedi. Sırttaki kabukta hiçbir şey olmadı. Momo tekrar, "Bu gece beni Hora Usta'ya götüren sen değil miydin?" diye sordu. Gene cevap yok. Momo şaşırdı. İçini çekti. "Yazık," diye mırıldandı. "Demek sen sıradan bir kaplumbağasın. Ben de neydi adı, unuttum. Ah, güzel bir isimdi ama biraz uzun ve değişikti. Daha önce duymadığım bir isimdi. Seni o sanmıştım." Kaplumbağanın sırtında silik bir şekilde harfler belirdi. "Cassiopeia." Momo hemen okudu. "Evet," diye el çırptı. "Bu isimdi." "Demek ki sen osun. Hora Usta'nın kaplumbağasısın değil mi?" "Başka kim olacak? Neden az önce bana cevap vermedin?" "Kahvaltı ediyorum," diye yazdı sırtında. "Özür dilerim," diye karşılık verdim Momo. "Seni rahatsız etmek istemedim. Yalnız nasıl olup da birdenbire buraya geldiğini öğrenmek istiyorum." "Sen istedin," diye geldi cevap. "Çok garip," diye mırıldandı Momo. "Bunu hiç hatırlamıyorum. Ya sen Kasiopeya, sen niçin Hora Usta'nın yanında kalmadın da benimle geldin?" "Ben istedim," yazıldı kabuğun üstünde. "Çok teşekkür ederim," dedim Momo. "İyi ki geldin." "Bir şey değil," diye geldi cevap. Herhalde kaplumbağa için konuşma sona ermişti. Çünkü kahvaltıya devam etmek üzere ağır ağır yer değiştirdi. Momo taş basamaklara oturup Beppo, Gigi ve diğer çocukların gelmesini beklemeye başladı. İçinde hala çınlamakta olan müziği dinlemeyi sürdürüyordu. Tek başına olduğu ve onu duyan, işiten olmadığı halde içindeki sese uyarak O da melodiyi sözleriyle birlikte yüksek sesle doğan güneşe doğru var gücüyle söylüyordu. Ona öyle geliyordu ki sanki bütün kuşlar, cırcır böcekleri, ağaçlar, hatta şu eski taşlar bile onu dinliyorlardı. Uzun bir zaman artık kendisini dinleyecek birini bulamayacağından henüz haberi yoktu. Arkadaşlarını boş yere beklediğini, kendisi buradan uzaklaşalı beri aradan uzun zaman geçtiğini ve bu arada dünyanın değiştiğini de henüz bilmiyordu. Duman adamlar, turist rehberi Gigi'nin işini nispeten kolay bir şekilde halletmişlerdi. Olay şöyle başlamıştı. Momo'nun ortadan kaybolmasından kısa bir süre sonra gazetelerden birinde bir yazı çıktı. Başlık, gerçek bir hikayeci tipiydi. Yazıda Gigi övülüyor ve ne zaman, nerede bulunabileceği belirtildikten başka, mutlaka görülmesi gereken harika bir gösteri olduğu da ilave ediliyordu. Bunun üzerine Gigi'yi merak edip görmek ve dinlemek isteyen bir sürü insan her gün eski tiyatroya akın etmeye başladı. Gigi memnundu elbet. Her zaman yaptığı gibi aklına geleni anlatıyor ve sonra kasketini uzatarak atılan paraları topluyordu. Kısa sürede bir seyahat firması onunla bir anlaşma yaptı. Onu görülmeye değer şeyler arasında göstermek için hayli yüksek bir ücret de ödedi. Artık otobüslerle turistler oraya getiriliyor ve Gigi belli saatlerde bir plan içinde hikayelerini anlatıyordu. Bir hikayeyi bir daha anlatmama inadını hala sürdürüyor, bunun için iki katı para da verseler kabul etmiyordu. Ama daha o zaman Momo'nun özlemini duymaya başladı. Çünkü hikayeleri eski canlılığını kaybetmişti. Aradan birkaç ay geçince artık Gigi'nin eski tiyatroda gösteri yapmasına ve kasketiyle para toplamasına gerek kalmadı. Radyo idaresi onu çekip aldı, arkadan televizyon sahip çıktı. Şimdi haftada 3 defa oradan hikayelerini milyonlarca dinleyiciye birden anlatıyor ve pek çok para kazanıyordu. Artık eski, harap tiyatronun yakınındaki yerinde oturmuyordu. Kentin, varlıklı ve ünlü kişilerin oturduğu bir semtine taşınmıştı. Son derece bakımlı, park gibi bir bahçenin ortasında, büyük, modern bir ev kiralamıştı. Artık ismi de Gigi değil, Girolamo'ydu. Tabii eskiden olduğu gibi hep yeni hikayeler bulma dönemi bitmişti. Buna vakti de yoktu. Aklına gelenlerle idare ediyordu. Tek bir hikayeden bazen 5 ayrı hikaye çıkardığı oluyordu. Günün birinde devamlı artan istekleri karşılayabilmek için aslında hiç yapmaması gereken bir şey yaptı. Sadece Momo'ya ait olan bir hikayeyi anlattı. Bu da hemen yenilip yutuldu ve kısa sürede unutuldu. Ondan durmadan başka hikayeler isteniyordu. Gigi bu sıkışıklığın verdiği bunalım içinde vaktiyle yalnız Momo için anlattığı bazı hikayeleri peşi peşine piyasaya sürdü. Sonuncuyu da anlatıp bitirdiği gün kendisini boşalmış ve tükenmiş hissetti. Artık yeni bir şey bulması olanaksızdı. Eriştiği başarıyı kaybetmek korkusuyla eski hikayelerini biraz değiştirip yeni isimlerle anlatmaya başladı. Şaşılacak şeydir, kimse bunu fark etmiş görünmedi. İsteklerin arkası da kesilmedi. Gigi, denize düşenin yılanı sarılması gibi bu işe sıkı sıkıya yapıştı. Şimdi artık zengin ve ünlü biriydi. Zaten hep bunu hayal edip durmamış mıydı? Ama arada sırada, geceleri, ipek işlemeli örtülerinin altında, yatağında yatarken, Momo, ihtiyar Beppo ve çocuklarla beraber olduğu günlerin özlemini duyduğu oluyordu. O günlerdeki hikayeleri candan, yürekten geliyordu. Ama artık oraya dönüş yoktu. Momo kaybolup gitmişti. Önceleri Gigi ciddi bir iki girişimle Momo'yu aramayı denemiş, sonradan buna hiç vakti olmamıştı. Şimdi 3 becerikli bayan sekreteri vardı. Onun anlaşmalarını imzalıyorlar, hikayelerini not ediyorlar, reklam işlerini yürütüyorlar ve randevularını ayarlıyorlardı. Fakat bu işler arasında Momo'nun aranması için bir zaman ayrılamıyordu. Eski Gigi'den ortada pek bir şey kalmamıştı. Ama o gene de günün birinde ne kaldıysa topladı ve kendi kendisiyle bir hesaplaşma yapmaya karar verdi. O artık milyonlarca dinleyicisi bulunan ve sesinin ağırlığı olan bir insandı. Gerçeği bütün insanlara o anlatmayıp da kim anlatacaktı? Evet, onlara duman adamlardan söz edecekti. Üstelik de bunun uydurulmuş bir hikaye olmadığını ve Momo'yu aramak için bütün dinleyicilerinin kendisine yardımcı olmalarını istediğini söyleyecekti. Bu karara eski arkadaşlarını özlediği bir gecede varmıştı. Sabah, daha şafak sökerken bu konuda bazı notlar almak için yazı masasının başına geçti. İlk kelimeyi yazdı yazmadı, telefon çaldı. Kulaklığı kaldırıp dinleyince dondu kaldı. Soğuk, tatsız bir ses bütün vücudunda ürpertiler yaratarak konuşuyordu. "Bırak o işi, sana iyilikle söylüyoruz." "Kim o?" diye sordu Gigi. "Sen bunu çok iyi bilirsin. Tanıtmamıza gerek yok," dedi ses. "Her ne kadar karşılaşmamış olsak da sen etinle kemiğinle bizim malımızsın. Bunu yapamayacağını söyle." "Benden ne istiyorsunuz?" "Yapmayı düşündüğün şey hoşumuza gitmedi. Usludur ve bundan vazgeç, tamam mı?" Gigi bütün cesaretini topladı. "Hayır," dedi. "Vazgeçmeyeceğim. Ben artık eski, önemsiz turist rehberi Gigi değilim. Ünlü bir adamım. Benimle uğraşabilecek misiniz bakalım?" Telefonda buz gibi bir gülüş duyuldu. Gigi'nin dişleri birbirine vurmaya başladı. "Sen bir hiçsin," dedi ses. "Seni biz yarattık. Sen bir lastik balonsun. Seni biz üfleyip şişirdik. İçindeki havayı boşaltmamızı istemiyorsan bizi kızdırma. Yoksa sen gerçekten bugünkü yerine kendi önemsiz yeteneğin sayesinde geldiğine mi inanmıştın?" "Elbette buna inanıyorum," diye hırsla cevap verdi Gigi. "Zavallı küçük Gigi," diye alay etti ses. "Sen bir hayalciden başka bir şey değilsin. Evvelce zavallı Berduş Gigi maskesi altında Prens Girolamo'ydun. Ya şimdi nesin? Prens Girolamo maskesi altında Berduş Gigi. Yine de bize bir teşekkür borçlusun. Çünkü hayallerinin gerçekleşmesini biz sağladık." "Bu doğru değil, yalan bu," diye bağırdı Gigi. "Hey gidi zaman hey," diye tatsız tatsız güldü ses. "Bize doğrudan yalandan söz edene bakın hele. Eskiden doğru ve yalan hakkında ne cevherler yumurtlamıştın sen. Hayır zavallı Gigi, sakın doğruculuk taslamaya kalkma. Senin için iyi olmaz. Saçmalıklarına biz yardım ettiğimiz için ünlü oldun. Gerçeğe dayanacak yanın yok. Onun için vazgeç." "Momo'ya ne yaptınız?" diye sordu Gigi. "Sen o karışık kafanı bununla yorma. Ona artık bir yardımın olmaz. Hele bizim hikayemizi ortaya dökersen hiç. Bunu yaparsan olsa olsa eriştiğin güzel başarı geldiği kadar çabuk kaybolur gider. Tabii karar senin. Bunu bu kadar istiyorsan biz senin kahramanlık oyununa kalkışıp kendini mahvetmene engel olmayız. Ama bundan sonra bu nankörlüğün karşısında sana koruyucu elimizi uzatamayacağımızı sanma. Zengin ve ünlü biri olmak daha hoş değil mi?" "Evet," diye yavaş sesle yanıtladı Gigi. "Gördün mü ya? O halde bizi oyundan çıkar, tamam mı? İnsanlara senden duymak istedikleri şeyleri anlat, daha iyi." Gigi zorlukla konuşabildi. "Bunu nasıl yaparım artık her şeyi öğrendikten sonra?" "Sana bir akıl vereyim. Kendini fazla ciddiye alma. Söz konusu olan sen değilsin. Böyle düşünürsen şimdiye kadar nasıl yaptınsa gene devam edersin." "Evet," diye önüne baktı Gigi. Böyle düşününce öte tarafta telefon kapandı. Gigi de kulaklığı yerine bıraktı. Kocaman yazı masasının üzerine kapanıp yüzünü kollarının arasına sakladı. Sessiz bir hıçkırıkla sarsıldı. O günden sonra Gigi kendisine olan saygısını kaybetti. Planından vazgeçmişti ve işlerini şimdiye kadar olduğu gibi yürütüyordu. Fakat kendisini bir dolandırıcı gibi görüyordu. Hem de sahiden öyleydi. Eskiden hayal gücünün onu sürüklediği yollardan uçar ve topladıklarını aktarırdı. Şimdi düpedüz yalan söylüyordu. Kendini halkın karşısında maskara ediyor ve bunu biliyordu. Yaptığı işten tiksinmeye başladı. Böylece hikayeleri yavanlaşmaya ya da melodram havasına bürünmeye başladı. Fakat bunlar onun şöhretine zarar vermedi. Aksine bunu yeni bir stil olarak kabul ettiler ve herkes onu taklit etmeye yeltendi. Yeni bir moda akımı doğdu. Gigi buna sevinmiyordu. Bunları kime borçlu olduğunu biliyordu artık. O bir şey kazanmamıştı. Her şeyini kaybetmişti. Ne var ki gene arabasıyla programdan programa koşuyor, uçaklarla yolculuk yapıyor, sekreterlerine notlar yazdırıyor, eski hikayeleri ters yüz edip duruyordu. Bütün gazetelerin yazdığına göre çok verimli çalışıyordu. Sonunda bir zamanların hayalci giygisi, yalancı bir girolama olup çıktı. Duman adamların ihtiyar çöpçü Beppo ile başa çıkması çok daha zor olmuştu. Momo'nun kaybolduğu geceden sonra Beppo, işi el verdiği sürece eski tiyatroya gelerek oturup bekliyordu. Korkusu ve huzursuzluğu gün geçtikçe arttı. Sonunda Gigi'nin öne sürdüğü bahanelere aldırmayıp durumu polise bildirmeye karar verdi. Olsun varsın diyordu. İsterlerse Momo'yu demir parmaklıklı pencereleri olan bir yere koysunlar. Duman adamlara esir olmasından iyidir. Eğer yaşıyorsa tabii. Evvelce bir yuvadan kaçmış. Gene kaçar olmazsa. Hem belki de ben onu yuvaya vermelerini önlerim. Ama önce onu bulmalı. Kentin dışındaki ilk polis karakoluna gitti Beppo. Bir süre şapkası elinde kapının önünde dolaştı durdu. Sonra cesaretini toplayıp içeri girdi. O sırada oldukça uzun ve karışık bir formu doldurmakta olan bir polis, "Ne istediniz?" diye sordu. Beppo'nun sesi çıkıncaya kadar biraz zaman geçti. "Kötü bir şeyler olduğunu sanıyorum da." "Öyle mi?" dedi polis. Bir yandan yazısına devam ediyordu. "Konu nedir?" "Konu bizim Momo," dedi Beppo. "Bir çocuk mu?" "Evet, bir kız çocuğu." "Sizin çocuğunuz mu?" "Hayır," dedi Beppo şaşkınlıkla. "Yani evet, ama babası ben değilim." "Hayır, yani evet," diye kızdı polis. "Kimin çocuğu bu? Anası babası kim?" "Bunu kimse bilmiyor," dedi Beppo. "Çocuk nereye kayıtlı?" "Kayıtlı mı?" diye şaşırdı Beppo. "Ha, herhalde bizde. Hepimiz onu tanırız." "O halde kayıtsız," diye hırsla soldu polis. "Bunun yasak olduğunu bilmiyor musunuz? İşe bak şimdi. Çocuk kiminle oturuyor?" "Yalnız başına," diye yanıtladı Beppo. "Yani tiyatro harabesinde. Ama artık orada değil. Yok yerinde." "Dur bir dakika," dedi polis. "Doğru anladımsa şimdiye kadar harabede bir başıboş kız çocuğu varmış. Adı ne demiştiniz?" "Momo," dedi Beppo. Polis her şeyi not etmeye başladı. "Adı Momo." "Momo, ya sonra?" "Soyadıyla beraber lütfen. Momo'dan başka adı yok." Polis çenesini kaşıyarak Beppo'ya baktı. "Bu böyle olmaz canım. Size yardımcı olmak istiyorum ama böyle ifade alamayız. Önce siz bana kendi adınızı söyleyin." "Beppo." "Devamı ne?" "Beppo Çöpçü. İşinizi değil, soyadınızı soruyorum." "İkisi de aynı," dedi Beppo sabırla. Polis kalemi elinden atıp elleriyle yüzünü kapadı. "Hey Allah'ım," diye umutsuzca söylendi. "Ne diye benim nöbetime rastlar böyle şeyler?" Sonra ayağa kalktı, gerindi. Yaşlı adama yüreklendirici bir şekilde gülümsedi ve bir hasta bakıcı duyarlılığı ile "Yazılı ifadeyi sonra alırız. Şimdi siz sırayı bozmadan ne olup bittiğini anlatın," dedi. "Hepsini mi?" diye kuşkuyla sordu Beppo. "Olayla ilgili ne varsa," diye yanıtladı polis. "Gerçi zamanım hiç yok. Öğlene kadar bu dağ gibi yığılı formları bitirmem gerek. Gücümün de, sinirimin de sınırına dayandım ama siz ne anlatmak istiyorsanız rahat rahat anlatın." Arkasına yaslanıp büyük bir teslimiyetle gözlerini yumdu. Beppo kendine özgü ağır anlatımıyla ta baştan Momo'nun gelişinden başlayıp onun özelliklerini ve kendisinin çöplükte gördüğü duman adamlar mahkemesine kadar her şeyi bir bir anlattı. Ve işte o gece Momo kayboldu diye sözünü tamamladı. Polis ona uzun uzun acıyarak baktı. "Başka bir deyişle," diye konuştu. "Bir zamanlar varlığı şüpheli küçük bir kız varmış ve var olamayacağını hepimizin bildiği hortlaklar onu bilinmeyen bir yere kaçırmışlar. Bu da tam kesin değil. Ve şimdi polis bu işle uğraşacak, öyle mi?" "Evet, lütfen," dedi Beppo. Polis öne doğru eğildi ve birden bağırdı. "Hoh de bakayım sen bir kere." Beppo bundan bir şey anlayamadı ama polisin emrine uymak için adamın yüzüne doğru hohladı. Beriki burnunu oynatarak "Sarhoş olmadığınız belli," dedi. "Hayır," dedi utancından kızararak Beppo. "Ömrümde sarhoş olmadım." "Peki bütün bu saçmalıkları bana niye anlattınız? Siz polisi böyle umacı masallarına kanacak kadar aptal mı sanıyorsunuz?" Beppo'nun ağzından farkında olmadan evet sözü çıktı. Polis de çileden çıktı. Sandalyesinden fırlayıp önünde yığılı formları yumruklamaya başladı. Bir yandan da bağırıyordu. Yetti artık be, yetti. Hemen çıkıp gitmezsen seni memura hakaretten içeri tıkarım. Affedersiniz diye mahcup mahcup mırıldandı Beppo. Öyle demek istemedim. Ben diyorum ki defol diye böğürdü polis. Beppo arkasını dönüp karakoldan çıktı. Onu takip eden günlerde başka karakollara uğradı. Orada da ilk karakoldakine benzer sahneler tekrarlandı. Ya dışarı attılar, ya nezaketle evine yolladılar, ya da başlarından salmak için yatıştırıcı şeyler söylediler. Fakat Beppo bir seferinde meslektaşları kadar şakacı olmayan yüksek rütbeli bir memura çattı. Kılı kıpırdamadan bütün hikayeyi dinleyen bu adam sonunda büyük bir soğukkanlılıkla "Bu adam deli," dedi. "Topluma zararlı olup olmadığını anlamamız gerek. Gözaltına alın." Beppo, hücrede 2 gün kaldıktan sonra 2 polis onu alıp bir otomobile bindirdiler. Geniş caddelerden geçtiler. Kentin öteki ucunda pencereleri demir parmaklıklı büyük beyaz bir binanın önünde durdular. Beppo'nun önce sandığı gibi burası bir hapishane değil, bir akıl hastanesiydi. Burada iyice bir muayeneden geçirildi. Profesör ve yardımcıları ona karşı çok iyi ve içtenlikle davranıyorlardı. Ne gülüyorlar ne de alay ediyorlardı. Küfür de etmiyorlardı. Hatta anlattığı hikayeyi çok ilginç bulmuş olmalılar ki boyuna tekrarlatıyorlardı. Yüzüne karşı bir şey demiyorlardı ama Beppo onların kendisine inanmadığını hissediyordu. Onlardan pek şikayeti yoktu ama oradan çıkartmıyorlardı. Ne vakit birine ne zaman çıkacağını sorsa, "Yakında ama şimdilik sizinle biraz daha işimiz var. Anlarsınız ya, araştırmalar daha tamamlanmadı. Yakında biter," gibi cevaplar alıyordu. Ve Beppo bu araştırmaların Momo'nun kaybolmasıyla ilgili olduğunu sandığı için sabırla bekliyordu. Büyük bir yatakhanede başka hastaların yanında ona da bir yatak vermişlerdi. Bir gece uyandığında hafif gece lambasının ışığında yatağının yanında birinin durduğunu gördü. Önce bir sigaranın yanan kırmızı ucunu, sonra melon şapkayı ve kurşun renkli evrak çantasıyla belli bir şekli fark etti. Bunun duman adamlardan biri olduğunu anlayınca vücudu buz gibi oldu. Bağırıp yardım çağırmak istedi. "Susun," diye konuştu duman adam. "Size bir mesaj ulaştırmakla görevliyim. Beni iyice dinleyin ve ben soru sorduğum zaman cevap verin. Gücümüzün nerelere kadar uzandığını artık anladınız herhalde. Daha fazlasını öğrenmek isterseniz siz bilirsiniz. Bu hikayeyi önünüze geleni anlatmakla bize hiçbir zarar veremezsiniz. Ama bu bizim gene de hoşumuza gitmiyor. Küçük arkadaşınız Momo'yu bizim kaçırdığımızdan şüphe etmekte haklısınız. Fakat bir gün onu bulacağınız umudunu beslemeyin. Bu asla gerçekleşmeyecek. Üstelik kurtarma çabalarınızla onun durumunu da güçleştiriyorsunuz. Her girişiminizin cezasını o çekiyor. Bundan sonra sözlerinize ve yaptıklarınıza çok dikkat edin." Duman adam sigarasından duman halkaları salıverdi ve memnun bir şekilde söylediklerinin Beppo üzerindeki etkisini ölçtü. Yeterli olduğu belliydi. Beppo hepsine inanmıştı. "Zamanım kıymetli olduğu için kısa keseceğim," diye sürdürdü sözü. "Mesaj şu: size çocuğu bir şartla geri vereceğiz. Bir daha bizden ve işimizden tek söz etmeyeceksiniz. Bundan başka sizden fidye olarak 100.000 saatlik bir zaman tasarrufu istiyoruz. Bu tasarrufu bizim nasıl ele geçireceğimizle siz ilgilenmeyin. O bizim bileceğimiz şey. Sizin göreviniz sadece zaman tasarruf etmek. Artık nasıl yaparsanız yapın. Eğer bunlara razı olursanız birkaç güne kadar buradan çıkartılırsınız. Yoksa siz sonsuza kadar burada kalırsınız, Momo da bizimle kalır. İyi düşünün. Bu iyiliği bir kere yaparız. Ne diyorsunuz?" Beppo 2 kere yutkunduktan sonra hırıltılı bir sesle "Tamam," dedi. Akıllıca bir cevap diyerek sevindi duman adam. "Yalnız şunu düşüneceksiniz. Hiç konuşmak yok ve 100.000 saat. Biz bunu alır almaz Momo'yu size vereceğiz. Hoşça kalın dostum." Duman adam yatakhaneden çıktı. Arkasında bıraktığı duman bulutu karanlıkta bile belli oluyordu. O geceden sonra Beppo hikayesini bir daha anlatmadı. Evvelce neden anlattığını sordukları zaman sadece omuzlarını silkmekle yetindi. Birkaç gün sonra da onu taburcu ettiler. Beppo evine gitmedi. Doğruca arkadaşlarıyla beraber işe çıkarken gidip süpürge ve çöp arabalarını aldıkları o büyük binaya gitti. Süpürgesini aldı ve büyük kentin sokaklarını süpürmeye başladı. Ama artık eskisi gibi bir durup bir süpürmüyordu. Şimdi bir aceleyle saatleri doldurmak için işini sevmeden deliler gibi süpürüyordu. Bu tür çalışmanın onun şimdiye kadarki felsefesine ters düştüğünü gayet iyi biliyor ve duyduğu nefret onu hasta ediyordu. Söz konusu olan kendisi olsaydı, böyle kendine ters düşmektense açlıktan ölmeyi yeğe tutardı. Ama işin içinde Momo'yu kurtarmak vardı. Zamandan tasarruf edebileceği başka bir işi yoktu. Hiç evine gitmeden gece gündüz çalışıyordu. Üzerine yorgunluk çökünce ya bir bankın ya da bir taşın üstünde biraz oturup kestiriyordu. Sonra kalkıp süpürmeyi sürdürüyordu. Yemesi de öyle alelacele ayaküstü bir şeyler atıştırmaktan ibaretti. Tiyatronun yakınındaki kulübesine hiç uğramıyordu. Haftalarca, aylarca hep süpürdü. Sonbahar geldi, kış geldi, Beppo süpürdü. Sonra ilkbahar geldi. Aradan gene yaz geldi. Beppo fark etmedi bile. 100.000 saatlik fidyeyi biriktirmek için durmadan süpürdü, süpürdü. Büyük kentin insanlarının bu küçük ihtiyarı fark edecek zamanları yoktu. Ara sıra fark edenlerse onun süpürgesini böyle nefes nefese, aceleyle ve sanki ölüm kalım meselesiymiş gibi hırsla salladığını görünce, arkasından elleriyle kafalarına dokunarak bir tahtası eksik işareti yapıyorlardı. Ama onu deli yerine koymaları yeni bir şey olmadığından Beppo buna aldırış etmiyordu. Ara sıra Beppo'ya neden böyle acele ettiğini soran olursa, Beppo ona bir an durup bakıyor, sonra korku ve hüzün içerisinde parmağını dudağına koyup sus işareti yaparak işine aynı hızla devam ediyordu. Duman adamlar için en zoru, Momo'nun arkadaşları olan çocukları kendi planları doğrultusunda yönlendirmek oldu. Momo ortadan kaybolduktan sonra da çocuklar sık sık eski tiyatronun içinde toplanmayı sürdürdüler. Yeni yeni oyunlar icat ediyorlardı. Birkaç parça sandık ve iki kutu onları bir dünya turuna çıkarmaya yetiyordu. Hatta şatolar, kaleler kurmaları işten değildi. Momo aralarındaymış gibi değişik planlar bulup çeşitli hikayeler anlatıyorlardı. Ve gerçekten de böylece onu hep yanlarında hissediyorlardı. Zaten çocukların Momo'nun bir gün geri döneceğinden hiç şüpheleri yoktu. Bu konu hiç konuşulmamıştı ama buna gerek de duyulmamıştı. Açıklanmayan bir güven duygusu onları birbirine sıkıca bağlıyordu. Momo orada olsun olmasın onların bir parçası, gizli bir odak noktasıydı. Duman adamlar onlara bir türlü yaklaşamıyorlardı. Çocukları kendi kontrollerini alamayınca onları Momo'dan koparmak için daha dolambaçlı bir yol seçtiler. Bu da çocuklar üzerinde baskı yapılabilecek olan büyüklerdi. Elbette bütün büyükler aynı değildi. Ama duman adamların yardımcısı olanların da sayısı pek az değildi. Aslında duman adamlar çocuklara karşı onların silahlarını kullandılar. Şöyle ki, birdenbire bazı kişilerin aklına çocukların yaptığı gösteri yürüyüşü, pankartlar ve üzerindeki yazılar geldi. Bir şeyler yapmalı diye düşünüldü. Çocukların böyle hep yalnız, kendi başlarına bırakılması hoş olmuyor. Modern yaşamda ana babaların çocuklarıyla ilgilenememesi doğal. Onları kınayamayız. Ama devlet idaresi bu işi ele almalı. Bazıları ise ortalıkta başıboş dolaşan çocuklar trafiğin akışını da engelliyor. Bu hiç hoş değil. Onların caddelerde sebep oldukları trafik kazaları yüzünden kaybedilen paralar daha iyi bir yere sarf edilebilir dediler. Bir kısmı da çocukların denetimsiz kalması onların ahlaksız ve ileride suça eğilimli olmalarına sebep olabilir. Devlet bütün çocuklara sahip çıkmalıdır. Onların toplum içinde yararlı kişiler olmasını sağlayacak kurumlar açmak devletin işidir diye belirttiler düşüncelerini. Hatta işi daha ileri götürenler de vardı. Bunlar, çocuklar geleceğin insan ham maddesidir. Gelecek ise elektronik beyinlerin, uzay araçlarının çağıdır. Bütün bu makineleri kullanmak için bir teknisyenler ve uzmanlar kadrosuna gereksinim olacaktır. Çocuklarımızı bu yarının dünyasına yetiştirecek yerde, onların yıllarca bir sürü değerli zamanı yararsız oyunlarla ziyan etmesine göz yumuyoruz. Bu uygarlığımız için büyük bir ayıp ve gelecek kuşaklara karşı da bir suçtur diyorlardı. Bütün bunlar zaman tasarrufçılarını ışık tutmuştu. Büyük kentte sayıları bir hayli olduğundan, ihmale uğramış çocukların ele alınması gereğine hükümeti kısa sürede inandırdılar. Ondan sonra kentin her mahallesine, deyim yerinde ise birer çocuk deposu kuruduruldu. Bunlar, ellerinde bakacak kimse bulunmayan çocukların bırakılıp, gereğinde tekrar alındığı kocaman yapılardı. Çocukların sokaklarda, yeşil alanlarda veya parklarda yalnız başlarına dolaşması kesinlikle yasaklanmıştı. Herhangi bir yerde bir çocuk görüldü mü, hemen biri onu alıp en yakın depoya götürüyordu. Üstelik ana baba oldukça yüksek bir para cezası ödemek zorunda kalıyordu. Momo'nun arkadaşları da bu yeni uygulamadan kurtulamadılar. Mahallelerine göre birbirlerinden ayrı depolara kapatıldılar. Artık buralarda akıllarına estiği gibi oynamalarına olanak yoktu. Oyunları onlara bakıcıları öğretiyor ve bu oyunlar hep yararlı bir hizmet şeklinde oluyordu. Ancak böylece bazı şeyleri unutmaları gerekti. Neleri derseniz, sevinmeyi, hayal kurmayı ve heyecanlanmayı unuttular. Çocukların yüzleri yavaş yavaş küçük birer zaman tasarrufçusuna benzemeye başladı. Kendilerinden beklenen şeyleri asık yüzle, can sıkıntısıyla ve düşmanca tavırlarla yapıyorlardı. Kendi hallerine bırakıldıkları zamanlarda da ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Akıllarına hiçbir şey gelmiyordu. Bütün olanlardan sonra yapabildikleri tek şey gürültü etmekti. Bu da öyle şen şakrak sesler çıkararak değil, vahşi, kaba bir biçimde oluyordu. Fakat duman adamların kendileri, çocuklardan hiçbirine görünmediler. Kentin üzerine ördükleri ağ, sık, sağlam ve parçalanmaz görünüyordu. En kurnaz çocuklar bile bunun ilmeklerinin arasından sızmayı başaramadılar. Duman adamlar amaçlarına ulaşmışlardı. Momo'nun dönmesi için her şey hazırdı. Artık harap tiyatroda incin top oynuyordu. Ve işte şimdi Momo, burada, taş merdivenlere oturmuş, arkadaşlarını bekliyordu. Döndüğü andan beri bütün gün öyle orada oturup beklemişti. Fakat ne gelen vardı, ne giden. Hiç kimse gözükmemişti. Güneş batıya doğru yaklaştı. Gölgeler uzadı. Hava serinledi. Sonunda Momo ayağa kalktı. Karnı acıkmıştı. Kimse ona bir şey getirmeye akıl etmemişti. Oysa şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştı. Demek Gigi ile Beppo da bugün onu unutmuşlardı. Ama olur ya, işte aksi bir rastlantı. Yarın her şey anlaşılır diye düşündü Momo. Çoktan uyumak üzere kabuğuna çekilmiş olan kaplumbağanın üzerine eğildi. Yere çömeldi ve parmağını kıvırarak yavaşça kaplumbağanın kabuğunu tıklattı. Hayvancağız başını çıkarıp ona baktı. Momo, affedersin dedi. Seni uyandırdığım için üzgünüm. Ama bugün neden hiçbir arkadaşımın gelmediğini sen biliyor musun? Kabuğun üzerinde beliren yazı şuydu. Hiçbirisi burada değil. Momo okudu ama ne demek istediğini anlayamadı. Güvenli bir sesle, neyse canım dedi. Yarın anlarız. Arkadaşlarım yarın mutlaka gelir. Yanıt şuydu. Bir daha asla. Momo donuk ışıltılı harflere baka kaldı. Sen ne demek istiyorsun diye korkuyla sordu. Arkadaşlarıma ne oldu? Hepsi gitti. Momo başını iki yana sallayarak hayır diye söylendi. Bu olamaz. Sen yanılıyorsun Kasiopeya. Daha dün burada büyük toplantıda hepsi vardı. Kasiopeya'nın yanıtı sen çok uyudun oldu. Momo Horu Usta'nın sözlerini hatırladı. Bir tohumun toprakta uyuması gibi bir güneş dönencesi boyunca uyumalısın demişti. Bunun ne kadar zaman aldığını bilmiyordu. Ancak şimdi seziyordu. Ne kadar uyudum diye sordu. Bir gün ve bir yıl. Momo bunun anlamını çıkarmak için biraz düşündü. Ama Beppo ile Gigi, onlar beni mutlaka beklerler. Artık kimse yok. Nasıl olur? Mumu'nun dudakları titriyordu. Hepsi geçip gitmiş olamaz. Her şey, var olan her şey. Kasiopeya'nın sırtında şu söz belirdi. Geçti. Yaşamında ilk olarak Momo bu sözün ne demek olduğunu bütün şiddetiyle anladı. Yüreği sıkıştı. Fakat dedi, ben hala buradayım. Ağlası iyi olacaktı ama ağlayamıyordu. Bir süre sonra kaplumbağanın çıplak ayaklarına dokunduğunu fark etti. Sırtında ben senin yanındayım yazılıydı. Momo evet diye gülümsedi cesaretle. Sen yanımdasın Kasiopeya. Buna çok seviniyorum. Gel yatıp uyuyalım. Kaplumbağayı kucağına aldı ve duvardaki delikten geçip yattığı yere indi. Alacakaranlıkta her şeyin bıraktığı gün olduğu gibi durduğunu gördü. Beppo o zaman odayı derleyip toplamıştı. Ama her yer toz içindeydi ve örümcek ağları ortalığı sarmıştı. Tahta masanın üzerindeki maşrapaya bir mektup dayalı duruyordu. Tozanmıştı. Üzerinde Momo'ya yazılıydı. Momo'nun yüreği hızla çarpmaya başladı. Ömründe hiç mektup almamıştı. Elini aldı, evirip çevirdi. Sonra zarfı yırtıp kağıdı çıkardı ve okudu. Sevgili Momo, ben taşınıyorum. Dönecek olursan hemen beni ara. Seni çok merak ediyorum, çok özlüyorum. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Aç kalırsan Nino'ya uğra. O hesabı bana yollar, ben öderim. Canın ne kadar yemek isterse ye, anladın mı? Nino sana her şeyi anlatır. Beni sevmeyi unutma. Ben de seni seviyorum. Daima senin, Gigi. Gigi, güzel ve okunaklı yazmak için özen gösterdiği halde, Momo'nun mektubu okuması bir hayli zaman aldı. Günün son ışıkları da sönerken ancak bitirebildi. Momo rahatlamıştı. Kaplumbağayı kaldırıp yatağının üzerine koydu. Kendisi de tozlu örtülere sarınırken, ''Görüyorsun ya Kasiopeya'' dedi. ''Hiç de yalnız değilim.'' Fakat kaplumbağa uyumuşa benziyordu. Mektubu okurken Gigi'nin hayali Momo'nun gözünde canlanmıştı. Mektubun burada bir yıldan beri durduğunu hiç aklına getirmedi. Yanağını kağıdın üzerine dayadı. Artık hiç üşümüyordu.